Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyenleri, buradan bakınca'ya hoş geldiniz. Buradan bakınca da her hafta olduğu gibi, batılı medyada, Avrupa batı basınında yer alan Türkiye ile ilgili olan haberleri değerlendiriyoruz ve yorumluyoruz. Bu hafta da batılı basında Türkiye ile ilgili dikkat çekici haberler yer alıyor ve bunları ortalama 5 başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye yöneticisinin tutuklanmasıyla ilgili. Deutsche Welle'de yer alan haberde, İzmir'deki bir operasyonla, baylok kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 avukat tutuklandı ifadeleri yer alıyor. Ve konuya ilişkin Af Örgütü Genel Sekreteri yaptığı açıklamada, Türkiye'de darbe girişimi sonrası uygulanan baskının bu kez de Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı'nı ağına alması, bu durumun ne kadar ileriye gittiğinin ve nedenli keyfi bir hale geldiğinin yeni bir kanıt ifadelerini kullanıyor ve Türkiye yetkililerinin şu an çiğnemekte oldukları özgürlükleri savunmak konusunda uzun ve saygın bir geçmişe sahiptir ilgili kişi deniliyor. Konuya Avrupa Birliği ve Amerika'dan da tepkiler geldi ve bu yabancı basında yer aldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çok az kanıt ve şeffaf olmayan şekilde yapılan bu gözaltılar alarm verici bir eğilime işaret ediyor derken, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi, bizim için masumiyet karinesine saygı gösterilmesi çok önemli şeklinde bir ifade kullanmış. Ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Türkiye'ye kılıç tepkisi, Voice of America'da yer alan diğer bir haber, kılıçın hapsedilmesinin adaletsizlik olduğu belirtiliyor ve konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu direktör, Taner Kılıç'ın tutuklanıp cezaevine konulmasının adaleti gülünç duruma düşürdüğünü belirtiyor. Ve Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı mesajda, Türk savcılığının Taner Kılıç'ı terör örgütü üyeliğiyle suçlaması, adaletle dalga geçilmesidir ve Türk yetkililerin darbe girişimi sonrası yıkıcı etkisi olan baskısını gösterir. Suçlamalar, Türk hükümetinin düşman ve eleştiri olarak algıladıklarına yönelik öfkeli takibin nasıl keyfi ve şiddetli olduğunu gösteriyor şeklinde ifadeler var. Açıkçası yabancı basın, altını çizmek için söylüyorum, son dönemde özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'de başlatılan o hale atıf yaparak aslında Uluslararası Af Örgütü Türkiye temsilcisinin FETÖ ile bağlantılı olarak baylo kullandığı iddiasıyla tutuklanmasını Türkiye'deki olağanüstü hale saldırmak için, hukuk sistemini, adalet sistemini eleştirmek için bir fırsat olarak değerlendiriyor görüldüğü üzere. Ve 15 Temmuz'da şehitlerden önce darbecilerin hukukunu savunan Af Örgütü, baylo kullanıcısı olan Türkiye yöneticisine sahip çıkmış oluyor. Aslında bu önemli bir nokta, altı çizilmesi gereken bir nokta. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehitlerin, gazilerin hakkını savunmak yerine darbecilerin imdadına koşan tavırlarıyla ve Türkiye aleyhtarı raporlarıyla hatırlıyoruz Uluslararası Af Örgütü'nü. Ve yeri gelmişken söz konusu olan insan hak ve hürriyetleri ve o halken bir hatırlatma yapmak gerekiyor. İngiltere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni askıya almayı tartışıyor değerli dinleyenler. Medeniyetin beşiği olduğunu iddia eden hak ve özgürlükler ülkesi İngiltere'de, İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinde terörle mücadele için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni geçici olarak askıya alabilecekleri mesajını verdi ki aslında bu Avrupa için, Avrupalı değerler için kutsal metin niteliğindeki bir sözleşmedir. İşte söz konusu olan İngiltere olunca hak ve özgürlükler söz konusu olmuyor, tartışmaya açılmıyor ama Türkiye'de alınan bir karar gösteriyor ki, görünüyor ki adaleti tartışmak için batılı medyaya ve ilgili kişilere bir fırsat olarak doğuyor. Diğer bir başlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu bir karar. Aslında bu olumlu bir karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir KHK kanun hükmünde kararname ile ilgili bir haber geldi. OHAL komisyonuna başvurun deniliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davacı bir öğretmene, yani 15 Temmuz'dan sonra Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açmış bir öğretmene OHAL komisyonuna adres gösterdi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yapılan açıklamada OHAL inceleme komisyonuna başvurun ifadesi yer aldı ve mahkemenin gerekçeli kararında Başbakan Yıldırım tarafından en geç 23 Temmuz'da konuyla ilgili itirazların OHAL komisyonuna kabulüne başlanacağı bilgisinin verildiği vurgulandı ve OHAL komisyonu hukuki bir organ olmasa da bu organın vereceği kararların yargı kontrolünde olacağı vurgulandı şeklinde ifadeler yer alıyor. Yani kısaca mahkeme diyor ki OHAL komisyonunca alınacak kararların idari mahkemelere taşınabilmesi ve bu kararların bireysel başvuru şeklinde Anayasa Mahkemesi'ne götürülebilecek olmasını hukuki bir güvence olarak yorumluyoruz diyorlar. Ama bütün bunlara rağmen bu Türkiye ile ilgili aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu olumlu bir karar olduğu halde kararı utanç verici olarak değerlendiriyor. Hazırlamış oldukları dosya haberlerde Sputnik gibi, BBC gibi, Deutsche Welle gibi haber kanalları değerli dinleyenler. Hemen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesinden görüş alınıyor ve diyor ki ilgili şahıs, mahkemenin ihraçlarla ilgili verdiği karar utanç verici, komisyonun yetersizliğine ilişkin iddiaların hiçbirine bile cevap vermemiş şeklinde ifade ediliyor. KHK'lar nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuranların önü kesildi ifadeleri var. Mahkeme kaldıramayacağı bir iş yükünden kurtulmuş oldu deniliyor ve böylece aslında kararın meşruiyeti sorgulanıyor. BBC'de ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden KHK kararı hukuki mi siyasi mi şeklinde bir başlık var ve böylece kararı tartışmaya açmış oluyor. BBC ve hukukçular utanç verici diye tanımladılar bu kararı diyor. Karar hukuken kesinlikle hatalı ifadeleri var. KHK ile işten atılan onlarca müvekkili olan avukatlardan biri BBC'ye yaptığı değerlendirmede kararın hukuki olarak sorunlu olduğunu söylüyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden OHAL komisyonuna onay şeklinde Deutsche Welle'de yer alan haberde ise 15 Temmuz sonrası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'den yapılan yaklaşık 20 bin dava başvurusunun gündemden düşmesi bekleniyor şeklinde bir ifade var. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri de haberin detaylarında yer almış. Şu anda Türkiye'de yargı resmen iktidarın tetikçiliğini yapıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuma düşmemeli, eğer bu konuma düşerse saygınlığını yitirir diyor Kılıçdaroğlu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne seslenmek istiyorum. Sizde vicdan, hukuk bilinci var mı acaba? O insanlar öldükten sonra mı karar vereceksiniz siz? Şeklindeki ifadelerde haberin detaylarında yer alıyor. Ama atlanan bir nokta var. Aslında süreç bitmiş değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kararında buna atıfta bulunuyor ve siz kendi ülkenizdeki OHAL komisyonundan tutun da bireysel başvuru hakkınızın olduğu Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitmedikçe direkt bana gelmeyin diyor. Zaten benim yeterince iş yüküm var diyor. 15 Temmuz'dan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bekleyen dosyalarınızın sayısı bir hayli fazla diyor. Nitekim son verilere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde şu anda Türkiye'ye karşı yaklaşık 25 bin dava başvurusu bulunuyor değerli dinleyenler. Mahkeme kaynakları bunların büyük çoğunluğunu 15 Temmuz sonrası gelen dava dosyalarının oluşturduğunu belirtiyor ve Türkiye'den gelen başvurular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemindeki toplam 93.150 dava başvurusunun %24.7'sini oluşturuyor ve Türkiye 2016 yılını 12.600 dava başvurusuyla Ukrayna'nın ardından ikinci sırada kapatmış durumda. İşte bütün bunlar gösteriyor ki aslında iç hukuk yolları tüketilmeksizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek bu noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki yığılı dosya sayısını artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Ve kendi iç hukuk yolları da tüketilmediğinden dolayı konu davalar birikiyor. Ama görünen o ki batılı medya bu konuyu anlamakta güçlük çekiyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aslında Türkiye lehine vermiş olduğu bu kararı hukuki mi siyasi mi karar utanç verici şeklindeki alt başlıklarla detaylarla meşruiyetini sorgulamaya kalkıyor. Ve OHAL söz konusu olduğundan dolayı Türkiye'de OHAL şartlarında aslında hak ve özgürlüklerin çiğnendiğine dair bir atfın olduğunu görüyoruz. Halbuki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir vatandaşımızın günlük hayatı o halden etkilenmemiştir, o hal terör için var şeklinde ifadelerle konuyu açığa çıkarmış veya özetlemişti. Batılı medyada yer alan başka bir haber başlığıysa değerli dinleyenler, Türkiye ekonomisinin büyümesiyle ilgili. Evet, bu da aslında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan %5'lik büyümeyle ilgili olan bir haber. Fakat batılı medya bu konuda şaşkına dönmüş durumda. Nitekim 3.5 olmalıydı diyorlar. AFB, Fransız haber ajansı AFB, büyüme rakamlarını Türkiye ekonomisinden sürpriz büyüme başlığıyla okuyucularına servis ediyor. Ve haberde büyümenin ekonomistlerin en fazla %3.5'luk bir büyüme beklediği şeklinde bir ifade yer alıyor. Yani sürpriz olduğu ifade ediliyor. Ve görüldüğü üzere Fransız haber ajansı AFB, Türkiye ekonomisindeki %5'lik büyümeyi sürpriz olarak ifade ediyor. Türkiye FETÖ, PKK ve DAEŞ'le mücadele ederken bir yandan da ekonomi üzerine yapılan planlarını devreye sokmuşken, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine rağmen bir toparlama süreci içerisine girmişken ve %5'lik büyüme rakamları bunu gösterirken, ekonomideki bu büyüme Fransız haber ajansını rahatsız etmişe benziyor. Sadece o da değil değerli dinleyenler, BBC de bundan rahatsız olmuş. Sürpriz büyüme ve uzun vadede sürdürülebilir mi şeklinde bir soru işaretiyle haberi servis ediyor. Türkiye ekonomisi 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans kaydetti. Kamu tüketimiyle büyüme sürdürülebilir değil şeklinde bir ekonomisten almış olduğu yorumu BBC haber olarak veriyor ve diyor ki kamu tüketimiyle büyümenin teşvik edilmesinin sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiliyor. Sağlıklı büyüme dediğiniz zaman ihracat ve yatırım kaynaklı olmasını istiyoruz. Bu açıdan ihracatın katkı sağladığını görmek önemli şeklinde ifadeler yer alıyor haberin detaylarında. Ve Deutsche Welle, yabancı yatırımcı Türkiye'den uzaklaşıyor şeklinde bu olumlu haberden sonra hemen konuyu ekonomiyi olumsuzlayıcı nitelikteki bir haber başlığıyla karşımıza çıkıyor. Türkiye'ye giren doğrudan yabancı yatırım 2016'da %31 düştü ve Deutsche Welle'ye konuşan uzmanlara göre Türkiye Avrupa Birliği değerlerinden uzaklaştıkça uluslararası yatırımcıların radarından da çıkıyor deniliyor. Türkiye'ye giren doğrudan yabancı yatırım 2016'da %31 geriledi ve 17.2 milyar dolardan 11.9 milyar dolara indi. Bu tutar 2010'daki 9 milyar dolardan bu yana en düşük değer. Uzmanlara göre doğrudan yabancı yatırımlardaki sert düşüşte son birkaç yılda pek çok terör olayının yaşanması, 15 Temmuz darbe girişimi ve son olarak OHAL dönemi etkili olduğu ifadeleri yer alıyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerin bozulması da bunda etkili oldu diyor bir uzman. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye doğrudan yatırım yapmak konusunda çekingen davranmasının en önemli nedeninin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifi ve Avrupa Birliği normlarından uzaklaşması olduğu vurgulanıyor. Körfezli yatırımcı da Avrupa Birliği için geliyor deniliyor. Sonrasında haberin detaylarında 879 şirkete el konuldu ifadeleri var. Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL'le birlikte FETÖ'ye maddi destek sağladığı iddiasıyla yüzlerce şirkete el konulması da yabancı yatırımcılar açısından önemli bir endişe kaynağı ifadeleri yer alıyor. Ve son olarak ekonominin güçlü olması yetmiyor. Milletler Arası Ticaret Odası Ticaret Hukuku Komisyonu Eş Başkanı Profesör Doktor Ercüment Erdem diyor ki hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrımı gibi değerlere saygı gösterip göstermemeniz, uygulamalarınızla bu değerleri benimseyip benimsemediğiniz sizin dünya içindeki yerinizi siyasi olarak da ticari olarak da doğrudan belirliyor. Sürdürülebilir bir büyüme için ekonominin sadece güçlü olması değil, saygın olması da gerekiyor şeklinde ifadeler yer alıyor. Değerli dinleyenler, haberin detaylarında görüldüğü üzere Türkiye'nin %5'lik bir oranda büyümesi aslında batılı yorumcuları ve dahi Türkiye'de konuya kulak kabartanları bir hayli rahatsız etmiş durumda. Sürpriz büyüme olduklarını ifade ediyorlar. %3.5 olmalıydı diyorlar ve hemen dosya haberler hazırlayarak yabancı yatırımcı Türkiye'den uzaklaşıyor şeklinde aslında Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yatırım yapmaya müsait olmadığını, bunun nedeninin de 15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar. Yani kısaca Türkiye'de hak ve özgürlükler yok, dolayısıyla yabancı yatırımcıya da yer yok şeklinde güvensiz bir ekonominin, istikrarsız bir ekonominin olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar değerli dinleyenler. Hangi konuda olursa olsun en ufak bir Türkiye ile ilgili olumsuz haber görüldüğü üzere batılı medya tarafından tam tersi şeklinde yorumlanıyor ve böyle bir algı oluşturulmaya her zaman olduğu gibi çalışılıyor. Ve konuyla ilgili aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri onların maksatlarını açığa çıkartmış oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sıfırcı hocalara "şimdi ne yapacaksınız merak ediyorum" ifadesi bunun bir göstergesi. Erdoğan Türkiye'nin yakaladığı %5'lik büyüme performansı üzerine kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştiriyor ve diyor ki eğer büyüme beklentilerin altında çıksaydı kredi notu düşürmek için harekete geçecek olan derecelendirme kuruluşlarının şimdi ne yapacaklarını merak ediyorum. Başka bir haber başlığı ise değerli dinleyenler, Almanya Deniz Yücel'in serbest bırakılması konusunda ısrarcı şeklinde. Uzun süredir aslında tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması ile ilgili bir haber bu ki bu konudaki ısrarını sürdürüyor Almanya görüldüğü üzere. Türkiye ile Almanya arasında krize neden olan Deniz Yücel tutuklu bulunduğu cezaevinde Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann tarafından ziyaret edilmişti bilindiği üzere. Alman Dışişleri Bakanı onun artık özgürlüğüne kavuştuğunu duymak istiyoruz demişti. Türkiye'de resmi temaslarda bulunan Almanya'nın Avrupa İşlerinden sorumlu bakanı Michel Roth bu konuyla ilgili olarak Türk makamlarıyla yaptıkları her görüşmede Yücel'in serbest bırakılması konusunu dile getirdiklerini söyledi en son ve Roth Ankara'nın Avrupa Birliği değerlerine saygı göstermemesi durumunda Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda yürütülen görüşmelerde ilerleme olamayacağına dikkat çekti. Görüldüğü üzere aslında Deniz Yücel'in tutuklanması, tutuklu bulunuyor olması, kaldı ki gazetecilikten değil de diğer yani terör faaliyetlerinden tutuklanmış olması göz ardı edilerek bu haberler servis ediliyor. Ve aslında üstü kapalı olarak Türkiye bu yolla sıkıştırılmaya ya da tehdit edilmeye çalışılıyor. Ama bu konuda aslında Almanya'nın bir günah galerisi var. Bu konuyu ifade etmek durumundayız değerli dinleyenler. Neden? Çünkü geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınlandı. Alman vatandaşlığına geçenlerde ilk sırayı Türkler almış ve Türkler de aslında 15 Temmuz'dan sonra artış göstermiş. Yani hain darbe girişiminden sonra Almanya'ya iltica yapmak isteyen başta FETÖ olmak üzere PKK mensupları görüldüğü üzere mesken olarak kendilerine Almanya'yı seçiyorlar. Ve hak ve özgürlükler söz konusu olunca aslında Almanya burada söz sahibi olma noktasında geri sıralarda, arka sıralarda yer almalı. Neden? Çünkü geçtiğimiz günlerde Mısır'ın eli kanlı darbecisi Sisi bir açıklama yaptı ve Katar'a uygulanan ambargonun Türkiye'de uygulanmasını istedi. İlginçtir, bu açıklamasını Almanya Başbakanı Merkel'le görüşmesinden sonra yaptı değerli dinleyenler. Ve konuyla ilgili olarak aslında altını çizmemiz gerekiyor. Darbeciler görüldüğü üzere batıda el bebek gül bebek karşılanıyorlar. Türkiye'nin Sisi'ye karşı tavrı belli olduğu halde Almanya Başbakanı Merkel Sisi ile çok yakın temas halinde olmaya devam ediyor. Üstüne üstelik geçtiğimiz günlerde açığa çıkan bir haber daha var. Almanya'dan FETÖ'ye 5.3 milyon avro şeklinde bu haber. FETÖ'cülerin sığınağı olan Almanya'nın örgütün Berlin evi projesine milyonluk destek sağladığı ortaya çıktı. Uzun yıllar FETÖ'nün Almanya'daki üniversiteler yapılanmasında çalışan bir itirafçı, 40 milyon avroluk projenin 5.3 milyon avrosu Almanya devletinin ve sivil toplumun desteğiyle toplandı dedi. Görüldüğü üzere son dönemlerde terör örgütlerinin sığınağı haline gelen Almanya'da FETÖ'nün finans, medya, yargı, asker sorumluları rahatlıkla örgütün faaliyetlerini yönlendiriyor. Almanya'nın FETÖ ile ilişkisi üzerinden ülkedeki Müslümanları nasıl şekillendirmek istediğini ortaya koyuyor bu haberler. Ve konuyla ilgili olarak aslında hedefin DİTİB olduğu ki DİTİB ile ilgili yani Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ile ilgili Alman basınında bir hayli aleyhte haber yayınlanmıştı. Ve DİTİB'in Yahudi ve Hristiyanlarla ortak proje yapmaya yaklaşmayan bir cemaat olduğu imajını uyandırmak için FETÖ'nün aslında bu projeyi kurguladığı da böylece açığa çıkmış oluyor değerli dinleyenler. Yani hedefin DİTİB olduğu, Almanya'da uzun zamandır DİTİB'e bağlı camilere yönelik iftira ve karalama kampanyaları yürütülürken, Almanya'nın bu derece DİTİB'in üzerine gitmesinin nedeninin de FETÖ'cülere alan açmak ve din işlerini de FETÖ'cülerin kontrolüne vermek olduğu böylece tescillenmiş oluyor. Bütün bunlar ortadayken görüldüğü üzere Deniz Yücel üzerinden Türkiye'deki hukuk sistemi ve aynı zamanda o halle birlikte hak ve özgürlüklerin ihlal ediliyor olması konusu yine gündeme getiriliyor özellikle Alman medyası ve siyasileri tarafından. Evet değerli dinleyenler, bugün buradan bakınca da son olarak değineceğimiz haber konusuysa Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haber. Washington Post gazetesi diyor ki ABD'den Erdoğan'ın korumalarına soruşturma. Washington Post gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretinde göstericilere müdahale eden 12 koruması hakkında soruşturma açıldığını ve yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi. ABD polisinin Erdoğan'ın korumalarını göstericilere kasten saldırmakla suçladığı belirtildi. Ve bundan önce de Erdoğan'ın olaylı Amerika ziyareti sonrası 2 gözaltı olduğu ifade edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Amerika'da Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Amerika ziyareti sırasında Cumhurbaşkanını protesto eden göstericilere saldıran kişilerden 2 kişinin yani Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım adlı 2 kişinin ki bunlar Amerikan vatandaşı, Associated Press'in haberine göre bu iki kişi yaralamaya yönelik saldırı suçlamasıyla yakalandı deniliyor değerli dinleyenler. Ve haberin detaylarında aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri de var. Erdoğan'dan ABD'ye tepki, bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur şeklinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında meydana gelen olaylarla ilgili 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösteriyor ve Türkiye'nin Washington Büyükelçilik konutu önünde yaşanan olaylarla ilgili olarak 2 kişinin tutuklanmasına ve 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösteriyor. ABD polisi hiçbir şey yapmıyor. Erdoğan, PKK terör örgütü FETÖ'cüler birleştiler, 40-50 metre mesafede şahsıma karşı gösteri yapıyorlar. Amerikan polisi hiçbir şey yapmıyor. Acaba benzer bir şey Türkiye'de yapılmış olsa tavır ne olur? Hiçbir şey yapmadıkları gibi onlara müdahalede bulunan bizim soydaşlarımızdan 2 tanesini içeri almışlar. Ve bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur diyen Erdoğan, bu korumalar beni korumayacaksa niçin yanımda Amerika'ya götürüyorum? Amerika'nın hansıyla mı kendimi koruyacağım? Amerika liderleri ülkeme geldiği zaman Türk polisini bile arabaya oturtmazlar. Biz oraya gittiğimizde hayır biz kendi polisimizi oturtacağız diyorlar. Bunun mücadelesini vereceğiz, siyasi ve hukuki dedi diyor ve konuyla ilgili olarak açıklamalarını yapmış oluyor. Görüldüğü üzere değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde ön plana çıkan aslında bu olay olmuştu. Orada gösteri yapan yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden bir grup FETÖ ve PKK mensubunun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının arasında geçen o arbede ve kavgadan bahsediyoruz aslında. Fakat bu konuyla ilgili olarak yabancı haber ajanslarında veya medyada yer alan haberlerde bir detay var. Bunu anlatmadan geçemeyeceğiz. Nitekim bu haber verildikten sonra altında neler olmuştu şeklinde bir başlık var ki neler olduğuna dair bir hatırlatma söz konusu. İşte orada genel itibariyle videolar servis ediliyor. O videoda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutun önünde bir süre bu kavgayı izliyor olması görüntüleri var. Aslında buradan şöyle bir algı çıkıyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale edebilecekken etmedi ve kavgayı seyretti şeklinde bir algı çıkıyor değerli dinleyenler. Bu noktada bu haberle ilgili olarak. Evet, böylece bu haberle birlikte bu haftaki Buradan Bakınca'nın sonuna geldik. Buradan Bakınca da batılı medyada, batı medyasında yer alan Türkiye ile ilgili taraflı haberleri, haksız yorumları değerlendirmeye, yorumlamaya çalıştık. Yine Türkçenin Sesi Radyosu'nda Buradan Bakınca da birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
Buradan Bakınca. bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.